أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا رحمن الرحيم. Değerli kardeşler, bizler geçen haftaki dersimizde biliyorsunuz teberrük konusunu işleyerek rububiyette şirke dair vermiş olduğumuz örnekleri bitirmiştik. O yapmış olduğumuz ders rububiyette şirkle alakalı son dersimizdi. İnşallah bundan sonraki dersimiz uluhiyette şirk ve bunun örnekleriyle devam edecek. Fakat uluhiyette şirk ve bazı şekilleri üzerinde durmadan evvel kardeşler, bu dersimizde çok mühim, çok önemli bir konuyu inşallah ele alacağız. Ve bu ele alacağımız konu da bundan sonra yapacağımız derslerle çok yakından bağlantılı bir konu olduğu için o yüzden böyle ara bir ders yapmaya karar verdim ki o da nedir? Maturidi ve Eş'arilerin tevhid ve şirk anlayışları kardeşler. Bu çok önemli bir mevzu. Bu meseleyi her birimiz bilmemiz gerekiyor. Çok önemli bir mevzu. Neden dolayı önemli mevzu? Çünkü içinde yaşamış olduğumuz toplumun dindar diye bilinen kesiminin çoğu kardeşler bilinçli olarak veya olmayarak hocasıyla ve avamıyla bu iki itikat mezhebinden birine mensup. Hanefiler Maturidi mezhebine mensuplar. Şafiler de Eş'ariye mezhebine mensuplar. Yaşamış olduğumuz toplumun dindar kesiminin çoğu kardeşler yani bu iki itikat mezhebinden birine mensup. Özellikle de bugün ele alacağımız tevhid ve şirk meselesinde onların görüşlerini savunuyorlar. Şöyle ki yani bu bahsetmiş olduğumuz bu kimselerden kimisi var ki bilinçli olarak bunu, farkında olarak bunu savunuyor. Yani Eş'ari ve Maturidi ismini duymuş. Ve Eş'ari ve Maturilerin tevhid ve şirk meselesinde özellikle. Tabi daha çok meselelerde sonuçta Eş'ari ve Maturilerin görüşleri var, itikatları var. Bizim şu anda ele alacağımız konu hangisi kardeşler? Eş'ari ve Maturilerin tevhid ve şirk anlayışları. Bu Eş'ari ve Maturidik ismini duymuş, bu iki itikat mezhebini biliyor ve bunların tevhid ve şirk meselesindeki görüşlerini de biliyor. Bilinçli bir şekilde Eş'ari ve Maturidi'yi savunuyor. Bu bahsetmiş olduğumuz kimselerden kimileri. Kimileri de Eş'ari ve Maturidi ismini duymuş böyle iki itikat mezhebi olduğunu işte bunların Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezheplerinden olduğunu özellikle bu tevhid ve şirk meselesinde Eş'ari ve Maturidi'nin görüşünü bilmiyor. Üçüncü bir kesim de var. Hiç yani ne Eş'ari ve Maturidi ismiyle alakalı hiçbir şey duymamış. Eş'ari ve Maturidi diye bir isim duymamış. Ama bak bu son saymış olduğum iki kızım kardeşler yani Eş'ari ve Maturidi ismini duymuş. Ama görüşlerini bilmiyor veyahut da Eş'ari ve Maturidilerin isimlerini hiç duymamış. Bunlar da aynı şekilde kardeşler bu bahsetmiş olduğum kimselerden olan bu iki sınıfta farkında olmayarak ne yapıyorlar? Eş'ari ve Maturidilerin bu konudaki görüşlerini özellikle iman ve küfür, tevhid ve şirk meselesindeki görüşlerini ne yapıyorlar? Farkında olmadan savunuyorlar. Niye farkında olmadan savunuyorlar? Çünkü bulundukları ortam, yetiştikleri, büyüdükleri o ortamda Eş'ari ve Maturidilerin itikadına muvafık olan itikatları var. Onlarla karşılaşıyorlar, onları duyuyorlar. Bu Eş'ari ve Maturidilerin yani itikatlarına muvafık olan fiiller var, sözler var. Bunları gördükleri için, bunlarla haşireşin oldukları için onların itikadına muvafık olan itikatların bulunmuş olduğu, fiillerin, eylemlerin bulunmuş olduğu bir ortamda yetiştikleri, bulundukları için dolayısıyla ne yapıyorlar? Eş'ari ve Maturidi bilinçli olmadan savunmuş olurlar. Aynı şekilde günümüzdeki hocalar biliyorsunuz ya Eş'aridir ya da Maturidir. Herhangi bir sorun olduğu zaman özellikle iman ve küfür, tevhid ve şirk meseleleri alakalı hemen ne yapıyorlar? Bu hocalara gidip soru soruyorlar değil mi? Hocalar demiyorlar işte Eş'ari ve Maturidi mezhebindeki görüş budur diye her ne kadar demese de ama sonuçta Eş'ari ve Maturidilerin görüşünü açıklayarak onu yönlendiriyor. O da ne yapıyor? Hocanın ağzına bakıyor. Ve bu şekilde işte bilincinde olmadan, farkında olmadan Eş'ari ve Maturidi itikadını benimsemiş oluyor kardeşler. Ve aynı şekilde bakın kardeşler daha genel bir bakışla bakacak olursak meseleye istisnalar hariç bakın istisnalar hariç alimiyle ve avamıyla kardeşler Hanefiler Maturidilerdir. Hanefiler genel anlamda yani genel anlamıyla çünkü mesela Eş'ari ve Maturidi'nin birçok yani itikat görüşü vardır. Ele alacağımız konu dediğim gibi sadece tevhid ve şirk meselesi. Yani bir Hanefi alemi Maturidi olabiliyor ama Maturidilerin bazı konularında ona muvafakat etmiyor biliyor ya da her konusunda muvafakat edebiliyor. O yüzden genel anlamıyla bir ifade kullanmak istiyorum. Hocasıyla ve avamıyla kardeşler bakın Hanefiler, Hanefi alimleri Maturidiler. Ama bakın yani selefte olmayan, selef zamanında yaşamamış olan. Yani mesela İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf, bunları ben kastetmiyorum. Bunlar Eş'ari ve Maturidilerin özellikle bugün ele alacağımız bu görüşlerinden biridir. Bunları, buna biz bu şekilde inanıyoruz, iman ediyoruz. Ve aynı şekilde mesela Şafiler, Malikiler ve Hanbelilerin çoğu. Hanbelilerin çoğu da kardeşler. Tabi istisnalarla bakın birlikte bunu söylüyorum. Şafiler, Malikiler ve Hanbelilerin çoğu da nedir? Eşaridirler. Görüyor musunuz? Yani 4 mezhep imamı, 4 mezhep imamı kardeşler istisnalar olmakla birlikte ya Eşaridirler, Şafiler, Malikiler ve Hanbelilerin çoğu ya da kardeşler Maturidiler, bunlar da kimlerdir? Hanefilerdir. Tabi yani Ebu Musa el-Eş'ari, ondan sonra işte Ebu Mansur el-Maturidi, bunlar yani yaşadıktan sonra, yani bunlar dünyaya geldikten sonra sonuçta bu görüşler benimsenmiş. Yani selef döneminde olmayan alimler. Ebu Hanife ve onu takip eden, işte İmam Şafii ve onu takip eden, ama selef zamanında yaşayanları biz kastetmiyoruz kardeşler. Onlardan sonra gelen, olup da Hanefi olan, Şafii olan, Maliki Hanbeli olan, bunlar işte bu dört mezhep alimleri de dediğimiz gibi ya Maturididir ya da Eşaridir yani. Meselenin önemini açıklamak istiyorum kardeşler. Yani bu böyle önemli bir mevzu. Ve abiler şu anda dünya genelinde bakın, dünya genelinde kendisini ehli sünnete nispet edenlerin çoğu şu an itibariyle ya Maturidir ya da Eş'aridir. Böyle bir durum da var yani. İşte kardeşler, eğer ki bu iki itikat mezhebinin, bu iki itikat mezhebinin tevhid ve şirki nasıl tanımladıklarını bilirsek ve delilleriyle de bu tanımlarının, bu anlayışlarının yanlış olduğunu bilirsek, bu bilgimiz bundan sonra işleyeceğimiz konular için bir zemin olacak, bir mukaddime olacak ve böylelikle uluhiyette şirke dair söyleyeceklerimizin de doğru olduğu otomatikmen anlaşılmış olacak. Ve kardeşler, bu bilindiği takdirde aynı zamanda ne de anlaşılmış olacak bizim tarafımızdan? Bu toplumun dindar kesiminin çoğu dedik ya, ya Eş'aridir ya da Maturidir dedik ya. İşte bu toplumun dindar kesiminin çoğunun bozuk şirk anlayışlarının temelinde yatan en önemli nedenlerinden birini de anlamış olacağız. İşte bunların bozuk şirk anlayışları var. Doğru bir şirk anlayışına, doğru bir tevhid anlayışına sahip değiller ve sahip olmadıkları için de bir ya da birden fazla şirke düşebiliyorlar. Bu bozuk şirk anlayışlarının temelinde yatan en önemli nedenlerden biri de bu olduğunu göreceğiz. O da ne? Eş'ari ve Maturidi akidesinin onların zihnine nedir? Yer etmesi kardeşler. Şimdi o zaman geçelim. Maturidi ve Eş'ariler ne diyorlar? Bunlar tevhide nasıl tarif ediyorlar? Bakın. Diyorlar ki zatında, sıfatlarında ve fiillerinde, yani bu üç şeyde, bu üç şey de Allah'ın bir olduğuna inanmaktır diyorlar. Aynen bu şekilde tarif ediyorlar. Hatta bakın bazı kaynaklar vermek istiyorum. Mesela El Musamara Şerhul Musayara, Kemaluddin İbni Ebi Şerif'in sayfa 43'te mesela bu tarif geçer. Yine aynı şekilde Şerhul Makasis Saaduddin Et-Teftazani mesela. Taftazan diye bilinir. Taftazani diye de söylenir. 3. cilt 27. sayfasında Şerhul Makasid'in. Yine El Matalibul Aliye Fahruddin Errazi Fahrur Razi diye de bilinir mesela. 3. cilt 262. sayfa. Yine Şerhul Akidetü't Tahaviye Babertin'in sayfa 29'da ve daha böyle çoğaltabiliriz yani. Eş'ari ve Maturidilerin itikat kitaplarına baktığınız zaman tevhid ve şirk bölümüne aynen bakın bu şekilde tevhide tarif ettiklerini göreceksiniz. Tekrar ediyorum. Neymiş Maturidi ve Eş'arilere göre? Yani Hanefi alimlerine göre, Şafilere göre, Malikilere göre, Hanbelilerin çoğuna göre bakın. Ne yani? Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bu üç şeyde Allah'ın bir olduğuna inanmaktır. İnanmak. Tekrar buraya vurgu yapacağım. Şimdi kardeşler bakın bu tarifi bir şerh edelim kısa bir şekilde. Kendi açıklamalarıyla bakın şerh ediyorum. Şimdi yani üç şeyde bakın Allah'ı birlemek değil mi? Yani onlar da bakın anlıyoruz ki tevhidi kaça ayırıyorlar? Üçe ayırıyorlar. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde. Biz de tevhidi üçe ayırıyoruz değil mi? Yani bizim de tevhidi üçlü taksim etmemiz var. İsim ve sıfatlar tevhidi, uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi. Bunların da aynı şekilde üçlü var ama farklıysa bir şeyleri kastediyoruz değil mi? Bunlar bu tariflerini şu şekilde şerh ediyorlar. Diyorlar ki Allah-u Teala'yı zatında birlemek nasıl olur? Hani Allah'tan başka Allah'a denk olan veya Allah'tan daha alt seviyede olup da onun yardımcısı olan bir ikinci ilah olmadığına inanmak. Yani Allah seviyesinde Allah'ın dışında Allah'a denk olan veyahut da tam Allah'a denk olmasa da Allah-u Teala'dan daha az seviyede olsa da ona yardımcı olan bir ikinci bir ilah olduğuna inanmama. Eğer ikinci bir ilah olduğuna inanırsan zatında ortak koşarsın. Yine zatında birlemekle şu ikinci şeyi de kastediyor. Birincisi bu. Allah'tan başka ikinci bir ilah olduğuna inanmamak. Yine zatında birlemekle neyi kastediyorlar kardeşler? Hani zatının diğer mahlukatın gibi böyle parçaların birleşiminden ibaret olmadığına inanmak diyorlar. Yani Allah-u Teala nedir? Mahlukatınki gibi parçalardan birleşmiş bir varlık değildir. Parçaların birleşiminden ibaret bir varlık değildir. Bölünmezdir diye inanmak. Biz ise mesela parçalardan oluşmuşuz değil mi kardeşler? Kafa, el ama Allah-u Teala'nın varlığını ise böyle olmadığına inanmak. Ama böyle eğer inanırsan mahlukatın gibi böyle parçalardan, parçalarının birleşiminden ibaret bölünür bir varlık olarak addedersen o zaman zatında Allah-u Teala'yı tevhid etmemiş olursun diyorlar. Bakın. Sıfatlarında birlemektedirler. İkincisi bunlar ne kastediyorlar? Diyorlar ki sıfatlarına birlemek kasıt yani sıfatlarına hiçbir benzerinin olmadığına inanmak demek. Üçüncüsü fiillerinde diyorlar. Fiillerine peki ne demek birlemek? Yani fiillerinde hiçbir ortağının olmadığına inanmakla gerçekleşir. Bakın üç tane, üç kısmı aradılar değil mi tevhidi? İşte abiler bakın sadece bu üç kısmı gerçekleştiren bir kimse onlara göre nedir? Muvahhiddir. Tevhid ehlidir abiler. Dolayısıyla bakın eğer onlar tevhidi böyle tarif ediyorlarsa o zaman şirki nasıl tarif ediyorlar dolayısıyla? Yani şirk zatında veya sıfatlarından birinde veya fiillerinden birinde Allah'ın bir ortağı olduğuna inanmak abiler. O zaman dolayısıyla bakın bu iki ekol mensuplara göre tevhid ne demek biliyor musunuz? Tevhid eşittir Allah'ı rububiyetinde bilmek. Meseleyi anladık mı işte? Onlara göre tevhid sadece ve sadece nedir? Allahu Teala'yı rububiyetinde birlemektir. Şirk ise Allah-u Teala'ya rububiyetine ne yapmaktır? Ortak koşmaktır. O zaman kardeşler buna göre eğer bir kimse rububiyetinde Allah'a biriliyorsa bak bunlara göre yani Allah'a zatında sıfatlarına fiillerine biriliyorsa Allah'ın bir olduğuna hiçbir ortağın olmadığına inanıyorsa böyle bir kimse kardeşler ne yapmıştır onlara göre? Bak sırf bunu yapsa sadece bunu yapsa kelime-i tevhidin gereğini gerçekleştirmiş bir muvahhittir. La ilahe illallah'ın gereğini yapmış, gerçekleştirmiş olan bir muvahhittir ve bu kimse, bakın böyle bir kimse, çok dikkat edin buraya, burası çok önemli. Böyle bir kimse kardeşler mesela istigase gibi, istiade gibi, istiane gibi mesela dua çeşitlerinden birini yani dua ibadetini mesela veyahut da işte adak ibadetini veyahut da kurban ibadetini. Hani bu ve buna benzer ibadet çeşitlerinden herhangi birini Allah'tan başkasına yönelttiği zaman hani uluhiyette ortak koştuğu zaman değil mi? Bizim tabirimizle böyle bir kimse Allah'ı rububiyetinde birleyen bir kimse onlara göre eğer ki uluhiyette böyle ortak koşsa istigase ibadetinde, istiave ibadetinde, adak ibadetinde falan bu tür ibadet çeşitlerinden birisini Allah'tan başkasına sarf ettiği zaman bu kimsenin tevhidi bozulmuş oluyor mu onlara göre? Olmuyor abiler. Bu kimse yine muvahhid onlara göre. Tevhidi bozulmuş olmuyor, şirke düşmüş sayılmıyor. Niye biliyor musunuz abiler? Çünkü diyorlar ki bunlar. Mesela neyi örnek verdik? Duayı örnek verdik değil mi? İstiade, istigase, istihane, adak, tavaf bunları örnek verdik. Bakın diyorlar ki bu eylemlerin birer ibadet olarak isimlendirilebilmesi için hani bunlar bir ibadettir diyebilmemiz için diyorlar. Ne olması lazım? Kişi bu eylemleri artık kime sarf ediyorsa hani mesela atıyorum hangisini örnek verelim? İstigase örneği verelim. İstigase ibadetini kime sarf ediyorsa o kimse de, o sarf ettiği kimse de muhakkak diyor yaratma, var etme, meydana getirme gibi veya da rızık verme gibi veya kainatta mutlak tasarruf etme gibi veya da işte mutlak kanun koyma gibi rububiyet özelliklerinden herhangi birinin bulunmasına inanması gerekir diyorlar. Yani o zaman ne diyorlar? Bu eylemler böyle bir inanca sahip olunmasıyla beraber ibadet olur. Ve başkasına sarf edildiği zaman o zaman işte şirk olmuş olur. Allah'tan başkasına ibadet edilmiş olur. Ama eğer ki böyle bir inanç olmadan bu eylemler başkasına sarf edildiği takdirde ise nedir? Bu şirk olmaz. Allah'tan başkasına ibadet olarak değerlendirilmez. Böyle bir kimse Allah'a şirk koşan bir müşrik olarak nitelendirilmez. Mantığına inşallah anlayacak değil mi abiler? Yani dua bir ibadet, istigase bir ibadet değil mi? Ama onlar diyorlar ki bunların ibadet olabilmesi için ne olması lazım? Bu ibadetleri kendisine sarf ettiği kişi de yaratma, rızık verme, kanun koyma, mutlak fayda ve zarar verme gibi Rab'lık özelliklerinden birisinin dahi olsa onda olduğuna ne yapması lazım? İnanması lazım ki o zaman istigase ne olsun? İbadet olsun. Ki o zaman istigase başkasına sarf edildiği zaman Allah'tan başkasına ibadet etmiştir diyebilelim o kimse hakkında. Bu adam şirk koşmuştur diyebilelim. Ama eğer ki adam böyle bir inanca sahip olmadan istigaseyi, ada vesaire, kurbanı, hayvan boğazlama gibi ibadetleri başkasına sarf ederse bu kimse şirk koşmuş olmaz. Çünkü bu kimse bu ibadetleri sarf ettiği kimse de nedir? Rab'lık özelliklerine herhangi birisine itikat etmiyor ya. O yüzden bunlar ibadet olmadı. Dolayısıyla başkasına sarf edildiği zaman Allah'tan başkasına ibadet etmiş olmadı abiler. Peki böyle bir kimse ancak nedir onlara göre? Böyle bir kimse küçük şirk koşuyor. Bidat işliyor. Günah işleme sayılır. Bakın haram diyorlar. Böyle bir kimse istigase ibadetini bakın başkasına sarf ediyor. Medet ya falan Şeyh Abdülkadir Geylani diyor. Bir daha tekrar buna değineceğim. Ama Abdülkadir Geylani hakkında Rabb'lik özelliklerinden bir tanesine dahi ne yapmıyor? İnanmıyor. Böyle bir kimse nedir? Yaptığı en fazla nedir diyorlar? Haramdır, küçük şirktir, bidattır diyorlar. Şirk olarak vasıflamıyorlar abiler. Gerçekten bakın çok önemli bir mevzu yani bu. O zaman abiler bakın. Dolayısıyla bu anlattıklarımızdan ortaya çıkıyor ki onlara göre bakın abiler rububiyet tevhidinden ayrı olarak uluhiyet tevhidi diye bir kısım yok. Bize göre ise değil mi? Rububiyet tevhidinden ayrı bir uluhiyet tevhidi diye bir kısım var. O zaman yine bunun tam aksini düşünün. Rububiyette şirkten ayrı, uluhiyette şirk diye bir kısım onlara göre yok. Yani şirk sadece onlara göre nedir kardeşler? Sırf rububiyette şirk. Uluhiyette şirk diye rububiyette şirkten ayrı bir kısım yok. Yani şöyle bir şey yok yani. Bir kimse rububiyette Allah'a birleyecek de uluhiyette şirk koşacak sadece ve müşrik olacak. Böyle bir şey yok onlarda. Onların lügatında böyle bir şey yok. Böyle bir şirk söz konusu olamaz diyorlar. İşte kardeşler bakın bu kimseler bu inançlarının bir gereği olarak yani tevhidi sadece rububiyet tevhidine hasrettikleri için kelime-i tevhidi yani tevhid kelimesini yani la ilahe illallah nasıl manalandırıyorlar? La ilahe illallah eşittir. La Rabbe illallah diyorlar. Mesele bu işte. Değil mi? Çünkü tevhid eğer sadece rububiyet tevhidi ise sırf tevhidi rububiyete hasretmişlerse tevhid kelimesi değil mi? Kişinin kendisiyle Müslüman olduğu, kendisine aykırı davrandığı takdirde şirk koşacağı o la ilahe illallah kelimesi o zaman nasıl anlama gelmesi lazım? Yani la Rabbe illallah. Allah'tan başka Rab yoktur. Yani Allah'tan başka rızık veren, Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka bir şeyi meydana getiren, Allah'tan başka güç getiren, Allah'tan başka fayda veren, Allah'tan başka kanun koyan vesaire vesaire yoktur diye inanmak. Onlara göre bakın bu şekilde yani ilah kelimesini bakın ne yaptılar abiler? Dikkat edin Rab kelimesiyle tefsir ettiler ve bu şekilde ilah kelimesiyle Rab kelimesi arasında bir fark gözettiler mi? Gözetmediler. İlah çünkü eşittir. La Rabbe illallah diye ne yaptılar? Anlattılar ve bu şekilde ilah eşittir Rab demiş oldular. Bakın kardeşlerine bunu şu şekilde açıklayayım. Mesela bu iki ekol sahiplerine soruyoruz. Diyoruz ki Rab ne demek? Rab ıslahta ne demek diyoruz bakın. Aynı bizim gibi tarif ediyorlar. Biz Rab ıslahta nasıl tarif ediyoruz? Yaratan, rızık veren, kanı koyan Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını kapsayan bir kavramdır diyoruz değil mi Rabb'e? Bak buraya kadar aynı. Güzel. Şimdi böyle olan birisi bakın şurayı özellikle sorup sonra ilah kelimesini nasıl tarif ettiklerini bizzat böyle kendi ibarelerini aktarmak istiyorum. Şimdi böyle Rab olan değil mi? Yaratan, rızık veren vesaire. Böyle birisi nedir aynı zamanda? İbadet edilmeyi hak eden birisidir değil mi? Çünkü yaratan olan birisi, rızık veren birisi aynı zamanda nedir? İbadeti hak eden birisidir değil mi? Bak güzel. Rabb'i bu şekilde tarif ediyorlar değil mi? Biz de böyle tarif ediyoruz. Problem var mı buraya kadar? Problem yok. Bakın ilah kelimesini peki ne zaman nasıl tarif ediyorlar? İlah kelimesinde diyorlar ki kendisi sebebiyle mabut olmayı hak ettiği, ibadet edilen olmayı hak ettiği rububiyet özelliklerinden bir ya da birkaç ile vasıflanmış olandır. Bakın Fahrettin Er-Razi bakın Şerhu Esma'illel Hüsna kitabında sayfa 125. sayfada bakın. Aynen bu şekilde tarif ediyor. Daha başkaları da tabii bu şekilde tarif ediyor. Bakın tekrar okuyorum tarifi. Kendisi sebebiyle mabut olmayı hak ettiği rububiyet özelliklerinden bir ya da birkaçıyla vasıflanmış onları. Bakın Rabb'i nasıl tarif etmişlerdi? Yaratan, rızık veren vesaire vesaire vesaire. İlahı nasıl tarif ediyorlar? Bakın rububiyet özelliklerinden bir ya da birkaçıyla vasıflanmış olandır. Hani yaratmakla, rızık vermekle fark var mı? Var mı bir fark kardeşler bakın. Aynı. Rab'dan yaratan, rızık veren yani rububiyet özelliklerinden bir ya da birkaçıyla vasıflanmış olana deniliyor zaten değil mi Rab? Aynen bakın burada da fark yok. Ama bir de ne diyor? Kendisi sebebiyle mabut olmayı hak etti. Yani mabut olmayı hak ettiği diye bir ziyadede bulunuyor bakın. Mabut olmayı hak ettiği diyor. E zaten Rabb'ı da tarif ederken ne dedik? Yaratan, rızık veren. E yaratan, rızık veren zaten aynı zamanda nedir? Neyi hak edendir? İbadet elemi hak eden değil mi? Bir fark var mı? Sen Rabb'ı tarif ederken bu kelimeyi katmadın. Yani mabut olmayı hak ettiği ifadesini katmadın. İlah kelimesini tarif ederken mabut olmayı hak ettiği yani bu vasıflar olduğu için Rab'lık sıfatları olduğu için ibadet edilmeyi hak ettiği işte rububiyet özelliklerinden biri de birkaç ile vasıflanmış olandır diye tarif ettin. Sırf bunu kelime olarak kattım. Fark var mı? Yoksa sen. Çünkü Rabb'ı da tarif ederken sonuçta yaratan, rızık veren dedik. E zaten böyle olan birisi nedir kardeşler? E ibadet edilmeyi hak eden birisidir de değil mi? O zaman bakın hiçbir fark yok kardeşler. İlahla Rab arasında hiçbir fark yok. Ama bakın şöyle denirse yani burada bakın yani bu Eşari ve Maturidilerin ilahı tarif ederken kullandıkları şu tabiri iyi anlamak lazım. Hani nasıl dediler? ibadet olunmayı, mabut olmayı hak ettiği. Yani mabut olmayı hak ettiği kasıt ne? Hak etmekten de ziyade bir de zahiri olarak görünürde bil fiil ibadetin sarf edildiği kimse. İlah onlara göre şu anlamda yani rubiyet özelliklerinden bir ya da birkaç ile vasıflandığı için kendisine ibadet sarf edilen demek. Ama bak Rab sırf yaratan, rızık veren, kanun koyan. İlah ise böyle olduğu için kendisine ne yapılan? İbadet edilen. Bak sen fark yok dedin ama fark var. Biz diyoruz ki mücerret ibadetin yani sırf böyle adak, istigase gibi böyle mücerret ibadetin başkasına sarf edilmesinin şirk olması konusunda Allah'tan başka ilah edinme konusunda bir etkisi var mı ki size göre? Yok ki. Hadi ibadet edilen olsun. İyi de ibadet edilmek sadece ibadet edilmek kardeşler onlara göre mücerret olarak bakın. Hani o ibadet ettiği kimse de yaratmadır, işte rızık vermedir gibi özellikleri inanmayı bırakın. Sırf mücerret olarak ibadet etmenin Eş'ari ve Maturidilere göre Allah'a ortak koşma konusunda Allah'tan başka ilah edinme konusunda bir etkisi var mı? Yok ki. Mücerret ibadetin bir etkisi yok. İlah edinmenin olması için muhakkak ne lazım? İtikat lazım. Yaratan, rızık veren olması lazım. Bak yine nereye döndüler? Yine bak. Yine Rabb'e döndük. Görüyor musunuz? Yani sen sadece ibadet bak sarf etmek kelimesi bak ilah kelimesinde var ama ha. Diye yani itiraz etsen bile bunun bir kıymeti yok ki. Mücerret ibadetin bir kıymeti yok. Sırf böyle istigase ibadeti, sırf adak ibadetini sarf etmenin bir kıymeti yok şirk koşma konusunda. Şirki şirk yapan şey nedir onlara göre? Bir kimseyi ilah edin ve konusunda ilah edinen kişi yapan nedir abidir? Nedir? Rablık özelliklerinden birisine dahi olsa inanmasıdır. O yüzden bunun bir etkisi olmadığı için yine ilah ve Rab kavramları arasında herhangi bir fark nedir kardeşler? Gözükmüyor. O zaman bakın kardeşler bu tarife göre Allah'tan başkasını ilah edinen bir kimse ancak kimdir? Ancak ibadet ettiği kimsede rububiyet özelliğinin olduğuna inanan bir kimsedir kardeşler. Adam ibadet sarf ediyor ama eğer o ibadet sarf ettiği kimse de Rab'lık özelliklerinden birisine inanmıyorsa o kimse Allah'tan başkasına ilah edinmiş sayılır mı? Sayılmaz. Ha, bize göre sayılır. Velev ki Rab'lık özelliklerinden birisine inanmasa bile ibadet sarf etmiş ya. Bize göre nedir o kimse? Rab edinmese bile o kimseyi ne edinmiştir? İlah edinmiştir. İbadeti sarf etmiştir ona. Birazdan zaten tekrar geleceğiz işte inşallah kardeşler. O zaman bakın yani İnanç bunlara göre inanç ibadet etmenin esası kardeşler. Esası. Esası olduğu için bu esas ne zaman yok olursa o zaman ibadet etmek, ilah edinmek diye bir şey söz konusu olamaz. Bu esas yani. İnanç esas yani. İnanç olmadan istigase, ibadeti falan hepsi havada kalıyor. Hiç ilah edinme konusunda bir tesirleri olmuyor. Bakın kardeşler bir takım şeyler anlattık değil mi? Eş'ari ve Maturidi hakkında bir takım şeyler söyledik. Bakın iki tane nakil aktarmak istiyorum. Bu söylediklerimin yani bir ispatı olarak çok iyi dinleyin. Bir Eş'ari olan abiler, Es-Subki bakın. Subki diyor ki, Şifa-us-Sakam adlı kitabında sayfa 175 bakın. Aynen Subki şöyle diyor, İbn-i Teymiye'nin yani can düşmanlarından bir tanesi abiler. Bakın, İbn-i Teymiye reddiyeler vermiş bir Eş'ari, Subki'yi duymuşsunuzdur, çok meşhurdur. Diyor ki bakın, Şifa-us-Sakam adlı kitabında sayfa 175'te bakın. Aynen diyor ki, şirk ve ibadet, çok dikkatli dinleyin bakın. Yani Eş'arilerin yani en büyük imamlarından bakın kardeşler. Yani basit bir adamdan bakın nakil aktarmıyorum ha. Herkesin böyle baş tacı ettiği, Eş'ari ve Maturidilerin baş tacı ettiği çok önemli imamlardan birisidir yani. Ve İbn-i Teymiye Selefilerin hani imamı mesabesinde olan en büyük hatta imam mesabesinde diyebileceğimiz kişi. İbn-i Teymiye çok saldırmış olan, çok reddiyeler vermiş olan birisini bakın sözünü okuyorum. Dikkat edin. Diyor ki şirk ve ibadet ancak diyor ancak Allah'tan gayrısında rububiyet özelliğinin olduğuna fayda ve zarar vermede bak şimdi açıklıyor. Şimdi ara açıyorum. Rububiyet özelliğinin olduğuna inanmaktadır diyor. Hani böyle olursa şirk olur. Böyle olursa Allah'tan başkasına ibadet olur diyor. Şimdi açıyor bakın. Fayda ve zarar vermede, icat etmede ne demek icat etmek yani meydana getirmede, yaratmada, isteğinin kesinlikle yerine gelmesine bak bunlar hep Rab'lık özelliği değil mi? Başkasına ihtiyaç olmaksızın tesir etmede, yani bir şeylere etki etmede müstakil, bağımsız olduğuna yani öyle bir yetkileri var yani. Olduğuna inanmakla gerçekleşir diyor. Yani eğer biz bir yerde şirkten bahsedeceksek, Allah'tan başkasına ibadetten bahsedeceksek muhakkak ne olması lazım? Allah'tan gayrısında rububiyet özelliklerinden birinin dahi bulunduğuna itikat etmek gerekiyor. Böyle inanmakla bu gerçekleşir diyor. Hani bağımsız şekilde Allah'tan gayrı bir şekilde nedir? Kişi tesir edebilir, kişi işte işitebilir, kişi görebilir, güç getirebilir, fayda verir, zarar verir, kanun koyar falan. Allah'tan bağımsız bir şekilde onda böyle bir özellik, böyle bir yetki vardır diye inanırsam o zaman şirk ve ibadet meydana gelir diyor. Bakın, sonra bakın diyor ki çok ilginç. Dolayısıyla diyor. Dolayısıyla mesele böyle olunca şirk ve ibadet böyle anlaşılması gerektiği için salihlerden yardım isteyen, salih zatlardan yardım isteyen, medet uman, medet ya Abdülkadir Geylani diyen muvahhid Müslümanlarda şirk yoktur. Onlar şirkten beridirler diyor Subki. Arkadaşlar bakın çok önemli yani. Yine bir tane daha örnek vereyim. Muhammed İbni Abdülvahhab'ın rahimahullah'ın kardeşi Süleyman bin Abdullah, bakın Muhammed İbni Abdülvahhab'a bir reddiye vermiş. Bir kitap, yani bir kitabında şu isimde Es-Sava'ikul İlahiyye Fir-Reddi Alel-Vehhabiyye diye. Türkçesi bunun Vehhabilere reddiye vermede ilahi yıldırımlar diye böyle bir başlıkla bir kitap yazmış bakın. Bu kitabında bakın Muhammed İbni Abdülvahhab'a ve onun takipçilerine bakın reddiye verirken aynen bakın şu sözleri sarf ediyor. Bakın dikkat edin, diyor ki sizler Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet eden bir Müslümanın uzakta bulunan birini, bak uzakta bulunan, yaşıyor uzakta veya bir ölüyü çağırması, yani medet ya Abdülkadir gelene, medet ya falan şeyhim, medet ya şu zat diye çağırması yahut ona adak adaması veya Allah'tan başkasına hayvan kesmesi halinde sizler var ya, böyle insanların la ilahe Muhammedur Resulullah diyen insanların büyük şirk işlemiş olacağını, amellerinin boşa gideceğini, malının ve canının helal olacağını nerede buldunuz diyor siz. Kim söylemiş sizin böyle dediğiniz gibi diyor. Hiçbir ilim ehli diyor, bakın hiçbir ilim ehli, hiçbir ilim derken kimi kastediyor? Hanefiler, Şafiler, değil mi, Malikiler. Hiçbir ilim ehli diyor Allah'tan başkasından yardım isteyen veya Allah'tan başkasına hayvan kesen mürtet olur dememiştir diyor. Nereden çıkartıyorsunuz siz diyor. Çıkmışsınız birkaç kişi, Muhammed İbni Abdülhamid başkaları, böyle iddia ediyorsunuz. Kim Allah'tan başkasına kurban keserse müşrik olur. İbadeti Allah'tan başkasına sarf eder. Kim medet ya Abdülkadir gelen derse müşrik olur. Nereden bunu çıkarttınız diyor bak. İşte abiler kısaca yani bu şekilde Eş'ari ve Maturidilerin düşüncesini aktardıktan sonra şunu diyoruz ki kardeşler, kesinlikle biz bu görüşü kabul etmiyoruz. Bu asla kabul edilemez bir düşünce. Yani bir kimse ibadet çeşitlerinden bir tanesini bile Allah'tan başkasına sarf etse, velev ki o sarf ettiği varlıkta rububiyet özelliklerinden bir özelliğin olduğuna inanmasa bile, bu kimse bize göre nedir? Şirke düşmüştür, müşriktir kardeşler. Bakın şimdi bunun delillerini 4 maddede inşallah size izah etmeye çalışayım. Kardeşler, birinci olarak bizim bu yapmış olduğumuz gençlerle tevhid derslerimizin 15. dersinin sonundaki 15. ders Arap müşriklerinin rububiyette şirkleri konusuydu. 15. dersinin sonuna baktığınızda göreceksiniz zaten. Biz Arap müşrikleri hakkında 4 ders yaptık. Bu 4 dersin sonucunda şöyle bir şey çıkartmıştık. Yani 4 ders yaptıktan sonra bu 15. dersin sonunda şöyle bir netice çıkartmıştık. Demiştik ki Arap müşriklerinden, peygamberin ilk kendileriyle muhatap olduğu kimseler olan Arap müşriklerinden kimisi vardı ki Allah'ın varlığını inkar ederek nedir? Rububiyette hiçbir şekilde Allah'a ne yapmıyorlardı? Birlemiyorlardı. Allah'ın varlığını inkar eden insanlar vardı onlar içinde. Yine mesela kimisi vardı kardeşler? Rububiyetin birçoğunda Allah'a birliyordu. Birçoğunda Allah'a birliyordu. Kimisi de vardı ki rububiyetin büyük bir kısmında, büyük bir çoğunluğunda ne yapıyordu? Allahu Teala'yı tevhid ediyorlardı. Bakın. Hani böyle genel olarak böyle, yani 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Böyle bir sonuç ortaya çıkartmıştı. Yani kardeşler, ne demek istiyorum? Arap müşriklerin içerisinde rububiyet tevhidini tam anlamıyla gerçekleştirmiş biri var mıydı? Yoktu. Hepsi bir ya da birkaç rububiyette ortak koşuyordu. Mesela bir tane de olsa rububiyette şirkleri vardı. Atıyorum mesela kanun koyma konusunda, işte kabile reislerini vesaire. Mesela onları mutlak kanun koyma yetkisinde görmeleri veyahut da işte sihirbazları, o zamanki kahinlerin kaybı bildiğine inanmaları gibi. Buna benzer bir ya da birden fazla rububiyette şirkleri var mıydı? Bak biz bunu kabul ediyoruz. Eyvallah. Aha bakın. Burası çok önemli kardeşler. Biliyorsunuz ki onlardan bazıları da vardı ki, ben bunu 14. derste açıkladım. Yani 14. derste özellikle müracaat etmenizi isterim. Orada bu konuyu daha böyle tafsilatlı bir şekilde açıkladık. Ama burada ben özetine inşallah sunayım. Bakın onlardan bazıları da vardı ki, yani bu bazıları çoğu da olabilir. Allah alem, yani biz yakini olsun diye, kesin olsun diye bazıları diyelim hadi. Onlardan bakın bazıları vardı ki biliyorsunuz putlarına bir takım ibadetler sarf ediyorlardı. Adaktır, secdedir, hayvan boğazlama gibi, değil mi? Sadece Allah'a sarf edilmesi gereken bir takım ibadetleri kime sarf ediyorlardı? Bu putlarına sarf ediyorlardı, değil mi? Niye sarf ediyorlardı peki? Neden sarf ediyorlardı kardeşler? Bizler Zümer suresinin 3. ayetinden. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Biz onlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz sadece. Sadece biz bundan dolayı ibadet ediyoruz. Ayetinden de çıkartmıştık ki ve daha buna benzer. Yunus suresinin mesela 18. ayetinden de çıkartmıştık ki onlar bakın bu tür ibadetleri putlarına sarf ederlerken bu Mekke müşriklerden bazıları ne yapmıyorlardı? Bu putlarının yaratan, var eden, meydana getiren, işte rızık veren, kainatta tasarruf sahibi olan, fayda ve zarar veren olduğuna inandıkları için değil. İşte bunlar fayda ve zarar veren birileri ve onlardan herhangi bir şey istediğimiz zaman, onlara herhangi bir ihtiyacımızı arz ettiğimiz zaman bizzat onlar nedir? Bu ihtiyaçlarımızı karşılar diye inandıkları için onlara bir takım ibadetler sarf etmiyorlardı. Sarf etmelerinin tek nedeni neydi? İlla liyukarribuna. İlla bak hasır edildi değil mi? Sadece biz niye onlara ibadet ediyoruz? Bunlar böyle rızık veren, yaratan, fayda veren, zarar veren, şöyle olan, böyle olan, bu tür özelliklere sahip olduklarına inandığımız için değil. Bunların böyle özellikleri yok. Bunlar sadece Allah'a ait olan özellikler. Ama biz niye bunlara ibadet sarf ediyoruz, uluhiyette yani ortak koşuyoruz? Sadece niye? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Yani biz onlardan bir şey istediğimiz zaman bizim bu isteklerimize ne yapsınlar böylelikle? Allah'a iletsinler. Çünkü biz onlara ibadet ederek onlara bizi sevdireceğiz kendimizi. Onlar bizi sevecekler. Dolayısıyla onlardan biz bir şey istediğimiz zaman onlar da bizim bu isteğimizi bizzat yerine getirmeye zaten güçleri yok. Ne yapacaklar? Aracı olacaklar. Bizim bu isteğimizi Allah'a ulaştıracaklar. Onlar çok salih zatlar, salih ruhlar olduğu için Allah da onların bu ulaştırmasını geri çevirmez. Çok büyük olasılıkla. O yüzden Allah da ne yapacak? İşte bu şekilde Allah'ın icabeti daha da yakınlaşacak. Yani Allah bu şekilde daha çok yakınlaşacak. Çünkü onlar bizim ihtiyacımızı Allah'a ilettiği zaman nedir? Daha icabete layık olacak. Biz direkt Allah'a gitsek o zaman Allah'ın bize icabet etmesi daha az olacak. Bakın böyle bundan dolayı ibadet sarf ediyorlardı. Yani Mekke'li müşriklerden kimleri vardı ki böyle putlarına bu tür ibadetleri sarf ederlerken nedir abiler? Böyle bir gaye ile böyle bir inançla sarf ediyorlardı. Ama asla o putlara sarf ederken bu ibadetleri asla onlarda rububiyet özelliklerinin olduğuna inanmıyorlardı. Ama Allah yine de bu fiili bakın hiç yani bu yaptıkları fiilde hiç rububiyette ortak koşmamalarına rağmen yani şu fiilde. Yoksa bak hayatları içerisinde rububiyette şirk örnekleri olabilir. Ama bak bu fiili yaparken değil mi yani onlara bir takım ibadet sarf ederken adak adarken vesaire. Bu eylemi yaparken kardeşler nedir? Onlar ne yapmıyorlardı yani putlarının fayda veren zarar veren olduğuna nedir? İnanmıyorlardı yani. Fayda veren ve zarar veren olduğuna şu bahsetmiş olduğum kimseler hiç inanmıyorlardı. Yani putlar böyle bir hakka sahip değillerdir. Sadece fayda ve zararın Allah'tır diyorlardı ama başka rububiyetin başka çeşit şekillerinde ortak koşuyorlardı. Ama bakın buna rağmen Allah onların bu fiilini ne olarak vasfetti? Şirk olarak vasfetti. Sırf bu fiillerine şirk dedi kardeşler. Zümer 3'te, Yunus 18'de değil mi? Sadece bakın bu fiillerine ve buna benzer daha Allah'tan başkasına dua etmeyin niye ediyorsunuz gibi böyle ayetlerde. Allah Teala onların bu fiillerine ne dedi kardeşler? Şirk dedi. O zaman biz buradan anlıyoruz ki dolayısıyla eğer ki biz şimdi şirki sadece rububiyette şirkle sınırlandırırsak o halde bu Arap müşriklerinin bu yaptığına şirk demememiz gerekecek. Sadece bundan ötürü müşrik demememiz gerekecek. Yani bundan dolayı müşrik değillerdi. Başka yaptıkları rububiyette şirklerden dolayı müşriklerdi dememiz gerekecek. Olur mu? Allah bundan dolayı da onlara müşrik dedi. Başka yönlerden de müşrikti ama bak bundan dolayı da Allah müşrik dedi. Bu fiillerini de mi şirk olarak vasıfladı? Değil mi? Bu birinci delilimiz abiler. İnşallah anlaşıldı. İkinci delilimiz bakın onlar ne dedik? İlah ve Rabb'ı birbirinden ayırıyorlar mı? Ayırmıyorlar. İlahı Rab diye tefsir ettiler. Biz bunu ispat ettik. Bakın kardeşler. Yani bu gençlere tevhid derslerimizin ilk derslerinde de bunu yapmıştık ki ilah kelimesini hem lügat olarak açıklamıştık ve hatta birkaç tane de böyle isim saymıştım lügat yani alemlerinden, lügat kitaplarından. Daha bu isimleri çok daha çoğaltabiliriz. Hatta böyle daha genişini yapmış olduğumuz o Allah'a emanet 3. ders herhalde. Onun böyle dosya bölümünden onu indirebilirsiniz. Böyle daha fazla isim sayılmış. Daha fazla böyle delillerle delillendirilmiş. İlah kelimesinin lügat manasını açıklamıştık ve ıslahtaki manasını açıklamıştık. Ve Kur'an'dan hatta ilah kelimesi ne anlama gelir? Islahtaki manasını bu şekilde tespit etmeye çalışmıştık. O dosya yazısında eğer onu indirirseniz sünnetten de bir takım deliller ekledim ben oraya. Her neyse bakın yani lügat ve ıslahta biz görmüştük ki ilah ve Rab kelimeleri lügatta ve ıslahta nedir? Farklı manalara geliyor. Biz bunu görmüştük. İlah kelimesi lügatta ve ıslahta ne anlama geliyor? Hem lügatta hem de ıslahta. Demiştik ki hak olarak veya batıl olarak kendisine ibadet edilen varlık. Mabut bak bitti. Bu kadar. Bu kadar bak. Ama bak, Eşariler ve Maturiler ne diyor? Yani kendisinde işte rububiyet özellikleri olduğu için işte ibadeti hak eden, ibadet edilen bak. Hani mabut kelimesinin önüne bir takım şeyler ne yapıyorlar? Daha ekliyorlar. Anlaşıldı. Bak biz ne diyoruz? Sadece Kur'an ibadet demiş sadece. Allah'tan başına ibadet etmeyin. İbadet ettiler. Bak sırf ibadet diyor. Mabut diyor. Değil mi? Başka bir şey katıyor mu Allah-u Teala? Sadece mabuttur. Sadece mabut. Yoksa şöyle şöyle olduğu için mabut diye böyle bir şey katılması nedir? Doğru değildir. Yine mesela bu şekilde açıklamıştık. Rab kelimesi peki ne demektir? Rab kelimesi lügatta malik, itaat edilen efendi, düzenleyici ve benzeri anlamlara geliyordu. Islahta ise yaratan, rızık veren, yani Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını kapsayan kavramdı değil mi? Bakın birbirinden farklı mı? Çok farklı. Birisi rızık veren vesaire vesaire Allah'ın isim ve sıfatlarını kapsayan bir kavram. Birisi ise ondan ayrı olarak mabut, ibadet edilen demek. İkisi bak farklı. Ama onlar bakın ikisini aynı görüyorlar. La ilahe illallah, la rabbe illallah diye tefsir ediyorlar. Bu şekilde aralarına ayrımlar. Halbuki biz ispatlamıştık ki lügatta ve ıslahta nedir? Birbirinden farklıdır Rab'la ilah kelimesi. Bakın nitekim bunu mesela destekleyen bir şey söyleyeyim. Nas suresinden Allah ne diyor? Kul e'udu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. İnsanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Eğer Rab'la ilah aynı anlamda olsaydı Allah niye boşuna Rabbin nas dedikten sonra bir daha ilahin nas desin? Demek ki o zaman ilahla Rab arasında fark var. Rab edinmek ayrı, ilah edinmek ayrı. Rab edinmiyor olabilirsin ama ilah ediniyor olup müşrik olabilirsin. Böyle işte demekimiz lazım. Dolayısıyla abiler bu iki kelime arasında fark olduğu için kelime-i tevhide la rabbe illallah diye tefsir etmek çok büyük bir hatadır diyoruz. Bu da ikinci bir yaklaşım tarzımızdı. Üçüncü bir yaklaşım tarzı. Dört şekilde inşallah yani konuyu ele alacağız. Üçüncüsü kardeşler bir başka delil de Kur'an'la sabit olan şu hakikattir ki o da ne? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini gerektirir. Ne demek peki bu? Yani eğer Allah-u Teala rububiyette birleniyorsa, eğer Allah rububiyette birleniyorsa bu neyi de gerektirir? Uluhiyette birlenmesini de gerektirir. Niye? Çünkü eğer ki rububiyette birse Allah-u Teala yani yaratmada, rızık vermede, kainat düzene sokmada, değil mi? Vesaire yani. Tek olan bir varlıksa o zaman ibadet edilmede de ne olması lazım? Tek olması lazım, birlenmesi lazım. Başkasına ibadet edilmemesi lazım. Çünkü başkalarında böyle bir özellik yok. Rablik özelliği yok. Eğer Rablik özelliği yoksa başkalarında, sırf Allah'ta varsa bunlar, o zaman bu neyi de gerektirir? Eğer Allah Rablık'ta birse, o zaman ilah edinmede de bir olması lazım. Bak bu bunu gerektirir. Bakın gerektirir diyoruz. İlla olacak diye bir şey yok. Ya bu böyle olması lazım. Yani aklen şer'an böyle olması lazım. Ama illa böyle olacak mı? Kimileri olur? Rubbiyette Allah'ı biliyordur ama buna rağmen hala ahmaklığından ne yapıyordur? Allah'a ibadet etmekle birlikte başkalarına da ibadet edebiliyordur. Bak ikisi ayrı gördünüz mü? Yani rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektiriyor ya. Demek ki o zaman bakın ikisi ayrı. Hani aslında gerektirir. Evet vardır ama illa da olacak mı? İlla rububiyette Allah birleyen kişi kesinlikle uluhiyette de mi Allah'ı birliyor anlamına gelecek? Hayır. İlla uluhiyette de birleyecek anlamına gelmiyor. Bu bunu gerektirir. İnşallah bunu anladık değil mi? Mesela bunu bir iki ayetle ispatlayalım. Normalde yani buna dair çok örnekler vermiştik. Özellikle yani Arap müşriklerinin Allah inancı konusunda. Mesela Yunus suresinin 31. ayeti, Ankebut 61-63, Mü'minun 84-89, Zuhruf 87, Lokman 25, daha buna benzer birçok ayetle abiler. Görmüştük ki rububiyet tevhidi neyi gerektirir? Uluhiyet tevhidini gerektirir. Bak gerektirmesi demek ki ikisinin ayrı olduğunu gösteriyor. İkisi farklı şeyler. Demek ki rububiyet tevhidinin ayrı, uluhiyet tevhidi de varmış. Yani eğer rububiyette tevhid ediyorsan o zaman bunda da tevhid et demek. Demek ki ikisinin ayrı olduğunu gösterir. Rububiyette şirke düşen birinin uluhiyette şirke, rububiyette şirke düşmeyen birinin uluhiyette şirke düşebileceğini gösteren bir kural. Bakın aslında biz bu ayetlerle bu kuralı ispatlamıştık ama burada bir iki tane daha ek olarak zikredeyim. Bakın Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ve 22. ayetinde buyuruyor ki يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ne diyor? Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Bak sizi ve sizin öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Ne yani burada? Yani eğer ki yaratıcının Allah olduğunu itiraf ediyorsanız o halde ne yapın? Allah-u Teala'ya ibadet edin değil mi? Kendinizi ve sizden öncekileri yarattığınızı biliyorsunuz Allah'ın. O zaman sadece buna ibadet edin. Eğer bunu itiraf ediyorsanız o zaman ne yapmanız lazım? Buna ibadet etmeniz lazım değil mi? Bakın bu ifade bu var. Yani Allah niye şöyle diyor? U'budu rabbekum de diyebilir değil mi? U'budu rabbekumullezî halakakum değil mi? Hani sizi yaratan Rabbinize. Ve de sadece direkt u'budullah deyip Rab kelimesini de mesela hasfedebilirdi. Ama bak Rab kelimesini getirdi bir de ellezî halakakum diye açtı. Sizi yaratan Rabbinize bak diyor değil mi? Yani eğer Allah'ı yaratmada birliyorsanız o halde ibadette de birleyin. Niye peki putlarınız yaratamadığı halde ve dolayısıyla başka rububiyet özellikleri olmamasına rağmen gidip Allah tamasını ibadet ediyorsunuz? Bakın daha devam ediyor. Asıl yer gelmedi. Sonra ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Diyor ki o Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de kubbemsi bir tavan yaptı. Bakın hep rubiyet özellikleri değil mi? Dikkat edin. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a ortak koşmayın. Yani bunların hepsini biliyorsunuz. Allah yaptı. Putlarımız asla böyle yapamaz. İlahlarımızın böyle bir özelliği yok. Bunu bile bile hala ne yapmayın? Allah'a ortak koşmayın. Bakın demek ki rububiyet tevhidi ne gerektiriyor? Uluhiyet tevhidi ne gerektiriyor? Eğer burada birliyorsanız Allah-u Teala'ya Rab'lıkta, o zaman neyde de birleyin? İlahlıkta da birleyin. Ona ortak koşmayın. Bunu biliyorsun. Putlarınızın böyle özelliklerine sahip olmadığını ikrar ediyorsunuz. Az evvel mesela bahsetmiş olduğum, yani Mekke'nin müşriklerden özellikle bahsediyor. Hani adak ibadetini falan sarf ediyor ama sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ettiklerini söyleyenler var ya. Özellikle yani onlardan bahsediyor bu ayet. Özellikle hususi onlardan bahsediyor ve buna benzer ayetler. Yine bakın buna ek olarak bir Rum suresinin 40. ayetini de okumak istiyorum. Allah-u Teala ne buyuruyor? Allahu lezî halakakum, o Allah kisi yaratmış, thümme razakakum, sonra sizi rızıklandırmış, thümme yumitukum, thümme yuhyikum. Sonra o hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi tekrar diriltecektir. Sonra diyor ki bakın Allah-u Teala, hel min şurakâikum men yef'alu min zâlike min şeyin. Peki sizin ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek biri var mı? Var mı böyle biri yapabilecek? O zaman Subhanahu ve Teala meşkun. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir diyor Allah-u Teala. O zaman demek ki bakın bunları ortaklarınız yapamıyorsa o zaman niye peki Rab'lık özelliği bulundurmayan bu kimselere ibadeti sarf ediyorsunuz? O zaman demek ki bakın yani Rab'lık uluhiyette de birlenmeyi gerektirdiği için demek ki o zaman bunlar birbirinden ayrı şeyler. Aynı şeyler değil. Ama onlar ise ne yaptılar? Rububiyetle uluhiyet arasında herhangi bir fark gözetmediler. Rab'la ilah arasında bir fark gözetmediler. Gerektirir, illa da olacak diye bir şey yok. Gerektirir sadece. Bu kuralla ne yapıyor? Bu tezimizi, bu kanımızı ne yapıyor? Güçlendiriyor. Son olarak da kardeşler 13. derste özellikle Arap müşriklerinin ibadetleri başlıklı 13. dersimde mesela Yusuf suresinin 106. ayetini okumuştum ve bununla alakalı seleften birkaç kişinin sözlerini nakletmiştim. Başta Mücahit, İkrime ve Katade olmak üzere bakın bunlar hep selef alimleri. Özellikle bakın bu üç olmak üzere çünkü bu üçünün ifadeleri daha açık, daha sarı olduğu için özellikle bunu söylüyorum. Ama diğer aynı şekilde selefimizin de yapmış olduğu açıklamalar daha böyle biraz genel ifadeli olsa da ihtimalle muhtemel ifadeler olduğu için yine bu İkrime, Mücahit ve Katade'nin sözleriyle anlaşılabilir. Tezat düştüğü çıkartılmayabilir açık bir şekilde. Özellikle ama bakın Mücahit, İkrime ve Katade olmak üzere selefimizin yapmış olduğu açıklamalar da özellikle bu Yusuf Suresi'nin 106. ayetle alakalı nedir? İlah ve Rabb'in birbirinden ayrı, rububiyet tevhidinden ayrı bir de uluhiyet tevhidi diye bir kısmının bulunduğunu, rububiyette şirkten ayrı bir de uluhiyette şirk diye bir kısmının bulunduğunu açıkça ne yapıyor? Gösterir. O yani nakillere tekrar müracaat edebilirsiniz. Sadece ben bunu ek olarak bir de mesela İbnül Kayyim el-Cevziye'nin İbn Abbas'tan naklettiği bir sözünü aktarmak istiyorum. En'am suresinin 1. ayetiyle alakalı. Konuşurken İbn Kayyim el-Cevziye İbn Abbas'tan bakın şöyle bir söz aktarıyor. Diyor ki İbn Abbas bu ayetinde Allah şunu kastediyor diyor. Yani ayeti okuyayım ben size. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet varken, bunca delil varken kafirler ne yapıyorlar? Rablerine başkasını denk tutuyorlar. Yani bunları bütün hepsini yapan Allah. Bütün bunları yapan Allah olmasına rağmen kafirler ne yapıyor? Allah'tan başkasını Allah'a denk tutuyorlar. Bakın İbn Abbas diyor ki bu ayetinde Allah şunu kastediyor. Nimetimi ve rububiyetimi bakın aynen bu ifadeyi kullanıyor İbn Abbas. Nimetimi ve rububiyetimi ikrar etmelerinden sonra yarattığım şeylerden olan şu taşı ve putları bunlara ibadet etmek suretiyle ne yaptılar bana? Denk tuttular. Hani rububiyetimi ikrar ediyorsun. Ama hala ne yapıyorsun? Bu taşlara, bu putlara, bu rububiyet özelliklerine herhangi birisinin olmadığını, inandığın fayda veren, zarar veren olmadığını, inandığın o putlara ne yapıyorsun? Bunu sarf ediyorsun. Bakın ayırdı, gördünüz mü? Rububiyetime dedi İbn Abbas, öyle bir ifade kullandı. Sonra bana denk tuttular ifadesini söyledi. Özellikle bu ikisini de ayırdı bakın. Ayırdıysa demek ki o zaman ikisi farklı şeyler. Bir kimse rububiyette ortak koşmayı var ama uluviyette ortak koşabilir. Ve abiler şunu söyleyip inşallah dersimi bitirmek istiyorum. Çok böyle iddia edenler var. Eş'ari ve Maturidi olan hocalardan. İşte bu üçlü taksimi veya da ikili taksim işte diyelim. Uluhiyet ve rububiyet diye ikisi, birbirinden ayrı iki kısmı çıkartan İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye'den önce hiç kimse böyle bir şey söylememiş diye. Yani böyle bir taksim ortaya koymamış diye böyle söyleyenler var. Yani doğrudur deriz. Yani İbn-i Teymiye özellikle bu taksimi dillendirmiştir. Yani tevhid üç kısma ayrılır. Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi diye. Böyle bizatihi böyle daha tertipli bir şekilde bunu İbn-i Teymiye dillendirmiş olabilir. Ama İbn-i Teymiye'nin kastettiği mananın aynısını İbn-i Teymiye'den önceleri de ne yapmıştı zaten? Söylemişlerdi diyoruz. Bakın bunun ispatı olarak sadece böyle hani birkaç belge vermek istiyorum. Mesela Hicri 387 senesinde vefat etmiş olan birisi, bak İbn-i Teymiye'den çok önce yaşamış değil mi? İbn-i Battah, bakın İbn-i Battah El-İbane eserinde, çok meşhur bir eseridir. Sayfa 693 ve 694. sayfalarda. Bakın abiler, bu sayfalarda bu üçlü taksim, yani rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlar taksimini çok net bir şekilde, yani hiç oraya buraya çekilmeyecek şekilde okuyun. O kadar net bir şekilde açıklıyor ki, yani açıkça görürsünüz ki yani gerçekten İbn-i Battah'da böyle tam yani tertipli bir şekilde söylemese bile ama böyle cümlelerinden açık bir şekilde anlıyorsun ki demek ki yani bu ne yapıyor? Hani bu taksimi uluhiyetten ayrı, bir de rububiyet diye tevhidi, yani rububiyet tevhidinden ayrı veyahut da uluhiyet tevhidi diye bir kısım olduğunu bu ispatlıyor diye açıkça bunu anlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde ikinci olarak mesela Hicri 395'te vefat etmiş olan İbn-i Mende mesela Kitab-ı Tevhidi ve Ma'rifeti Esma-i Allahi ve Sifatihi Alel İttifaki ve Teferruat adlı kitabında mesela bu taksime işaret etmiş. Net olarak anlaşılmasa da ama çok büyük ihtimalle nedir bu taksimi, yani dillendirdiğini görebiliyoruz, yani buna işaret ettiğini görebiliyoruz kardeşler. Yine aynı şekilde mesela hatta Ebu Yusuf, bakın yani çok bunlardan çok daha önce yaşamış Ebu Yusuf. Hatta İmam Ebu Hanife'nin bile bakın bu taksime ima ettiğini görüyoruz bazı sözlerinde. Hani ben bunlara bakın söylüyorum. Özellikle o yapmış olduğum 3. dersin dosya bölümüne tıklayıp orada ben bunların nakillerinin hepsini orada sundum. Özellikle merak edenler oraya bakabilirler. Yani Ebu Hanife mesela ne demiş? İmam Ebu Yusuf nerede bunu söylüyor? Hangi kitapta bunu söylüyor? Kimler bunu aktarıyor? Orada bunu ifade ettim. O yüzden burada ben tekrar etmeye gerek duymuyorum. Sıkmak istemiyorum yani sizi. Sadece böyle hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Yine aynı şekilde mesela İmam Tahavi mesela. Meşhur bu Akide eserinde. Meşhur El-Akadu Tahaviye eserinin en başında, bakın en baş cümlesinde iyi düşündüğünüz zaman böyle eliye eliye böyle güzel güzel ince ince dokuya dokuya okuduğunuz zaman da bu taksime işaret ettiğini göreceksin. Yani açık sarih olmasa da işaret ettiğini göreceksiniz. Yine mesela İmam Taberi meşhur tefsirinde değil mi? Yani Camiül Beyan adlı meşhur tefsirinde mesela farklı yerlerinde böyle o dosya bölümünde dediğim gibi bu farklı yerlerin nereler olduğunu söylemiştim. Bu taksime böyle atıfta bulunuyor. Yani o zaman demek ki abiler bu İbn-i Teymiye'nin çıkarttığı bir şey değil kesinlikle. Yani bunu İbn-i Teymiye'den önceleri de savunmuştu. Hatta diyoruz sahabe döneminde, tabiin döneminde zaten nedir? Bu inanç yerleşik. Bunu belki bizzat dile getirmeye ihtiyaç duymadılar ama ihtiyaç duyulduğu için İbn-i Teymiye ve onun gibi alimler bu taksimi ne yaptılar? Dillendirmeye gerek duydular. Yani neden dolayı bu taksimi yaptıklarını açıklamıştım ilk derste ama sahabenin zihninde, tabiinin zihninde zaten bu inanç oturuk olduğu için bir daha bunu dillendirmeye ne gerek var? Diyoruz yani. Sen asıl sen bunun aksine yani Eşari ve Maturidi'nin bu görüşü savunan, yani bu yani görüşü savunanlar aslında seleften bir nakil getirsinler kendilerini destekleyen. Eğer getiremezlerse o zaman seleften kopuk olmuş olacaklar ki seleften kopuk olmak yanlışın olduğunu açıkça gösteren bir husustur. İnşallah bundan sonraki derslerimizde uluhiyette şirk meselelerine geçeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.